Ayrım 4.
Hayır, Piotr Andreiç diye karşılık verdi. Annenle babanın onayı olmadan varamam sana. Onlar bunu istemedikçe sen de mutlu olamazsın. Tanrı'nın istemine boyun eğelim. Günün birinde kendine yeni bir yavuklu bulursan, bir başkasını seversen bahtın açık olsun Piotr Andreiç. Ben ikiniz için de dua edeceğim. Bu sözleri söylerken gözyaşları boşuna verdi. Koşarak ayrıldı yanımdan. Onun ardı sıra odaya girmek istediysem de kendimde olmadığımı hissederek eve döndüm. Oturmuş kara kara düşünürken Savelich birdenbire düşüncelerimden ayırdı beni. Yazılı bir kağıt uzatarak "Oku efendim," dedi. "Efendimin jurnalcisi miyim? Babayla oğlun arasını bulandırmak mı istiyorum? Gör." Kağıdı aldım. Savelich'in babama yanıtıydı bu. Mektup sözcüğü sözcüğüne şöyleydi. Devletli Andrei Petrovich, iyiliksever babamız. Lütfen göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldım. Beni kulunuzu bey buyruklarını yerine getirmemekle suçluyor, azarlamak lütfunda bulunuyorsunuz. Fakat ben ihtiyar köpek değil, sizin sadık kulunuz, bey buyruklarını her zaman dinlemiş, size her zaman canla başla hizmet ederek saçımı sakalımı artmışımdır. Piotr Andrei için yaralandığını sizi üzmemek için yazmamıştım. Şimdi hanımefendinin, annemiz Avdotya Vasilyevna'nın kaygıdan yatağa düştüğünü öğrenmiş bulunuyorum. Onun sağlığı için Tanrı'ya dua edeceğim. Piotr Andreiç sağ omzunun altından, tam göğsünün üstündeki kemikçikten bir ya da 1,5 santim derinliğinde bir yara almıştı. Kendisini Irmak kıyısından komutanın evine taşıdık ve burada berber Stepan Karamonov tarafından tedavi edildi. Çok şükür sağlığına kavuşmuş bulunmaktadır, şen ve esendir. Komutanlar söylendiğine göre çok hoşnutlarmış ondan. Vasili Segronlay'ın öz oğlu gibidir. Başına böyle bir iş geldi diye de kınamamalı delikanlıyı. At bile 4 ayaklı olmasına rağmen tökezler. Bana domuz güttüreceğinizi yazmak lütfunda bulunmuşsunuz. Buyruklarınız karşısında boynum kıldan incedir. Kölece selamlarımı iletirim. Sadık uşağınız Arhip Savelyev. İhtiyacının yazdıklarını okurken birkaç kez gülmekten kendimi alamadım. Ben babama mektup yazacak durumda değildim. Annemi yatıştırmak için de Savelyev'in mektubunu yeterli buldum. O günden sonra durumum değişti. Maria Ivanovna benimle hemen hemen hiç konuşmuyor. Ne zaman karşılaşsak bir fırsatını bulup uzaklaşıyordu yanımdan. Komutanın evinden soğumaya başlamıştım. Yavaş yavaş tek başıma evde oturmaya alıştım. Vasili Segorovna ilkin birkaç kez sitem etti. Fakat ayak dirediğimi görünce üstelemedi. İvan Kuzmiç'le görevimiz gerektirdikçe görüşüyorduk. Şivabrin'le pek seyrek karşılaşıyor, istemeye istemeye selamlıyorduk birbirimizi. Onun bana karşı gizli bir düşmanlık beslediğini seziyor. Bu da kuşkularımı doğruluyordu. Fakat gitgide çekilmez olmaya başladı. Yalnızlıkla, işsizlikle beslenen karanlık bir umursamazlığa gömüldüm. Bu yalnızlık içinde aşkım büsbütün alevleniyor, gitgide daha dayanılmaz oluyordu. Kitap okumaya, edebiyata olan ilgimi de yitirdim. İçim karardıkça kararıyor, aklımı kaçırmaktan ya da kendimi haytalığa vurmaktan korkuyordum. Fakat tam o sırada ortaya çıkan beklenmedik olaylar hayatımın gidişi üzerinde önemli etkiler yaptı. Delikanlılar, kulak verin. Biz yaşlıların anlatacaklarını dinleyin. Bir türküden. Tanığı olduğum tuhaf olayları anlatmaya geçmeden önce 1773 yılı sonlarında Orenburg ilinin durumu üzerinde birkaç söz söylemek zorundayım. Rus çarlarının egemenliğini kısa bir süre önce kabul eden bir sürü yarı vahşi oymak yaşıyordu bu geniş ve zengin ilin çevresinde. İkide bir baş kaldırmaları, yasalı ve uygar bir hayata alışkın olmayışları, gerilikleri ve zalimlikleri onları dizgin altına tutabilmek için hükümetin sürekli bir gözetimini gerektiriyordu. Gerekli sayılan bölgelere kaleler kurulmuş, yayık kıyılarının en eski sahipleri olan kazaklar yerleştirilmişti buralara. Gel gelelim, yöreli can ve mal güvenliğini korumakla görevli yayık kazaklarının kendilerini bir süredir kaygı verici, sakıncalı yurttaşlar olmuşlardı hükümet için. 1772 yılında Kazak başkentinde bir ayaklanma patladı. Disiplini sağlamak için oraya gönderilen kıdemli General Turenberg'in aldığı sert önlemler yol açmıştı bu ayaklanmaya. Turenberg barbarca öldürüldü, yönetimde başına buyruk bir değişiklik yapıldı. Fakat az sonra top gülleleri ve insafsız cezalarla ayaklanma bastırıldı. Ben Belagors Kalesi'ne gelmezden az önce olmuştu bunlar. Ortalık yatışmışa benziyor ya da öyle görünüyordu şimdilerde. Doğrusu gizli gizli kin besleyen, yeniden karışıklık çıkartmak için fırsat kollayan kurnaz asilerin görünüşteki pişmanlıklarına komutanlığın inandığı yoktu pek. Şimdi hikayeye dönüyorum. Bir akşamüstü 1773 yılı Ekim başlarıydı bu. Sonbahar rüzgarının uğultusunu dinleyerek ve penceremden ayın çevresinde koşuşup duran dulutlara bakarak tek başıma evde oturuyorken gelip komutanın beni çağırdığını söylediler. Hemen kalkıp gittim. Şivabrin, Ivan Ignatiç ve Kazak çavuşu da oradaydılar. Buna karşılık ne Vasili Segorovna ne de Maria Ivanovna vardı odada. Komutan kaygılı bir tavırla karşılık verdi selamıma. Kapıyı sürgüledi. Orada ayakta duran çavuşun dışında herkesi oturttu. Cebinden bir kağıt çıkartarak şöyle dedi. Sayın subaylar, önemli bir haber aldık. Generalin yazdıklarını dinleyin şimdi. Gözlüğünü taktı ve şunları okudu. Belagors Kalesi Komutanı Yüzbaşı Mironov'a. gizlidir. Don kazaklarından olup geçenlerde hapisten kaçan Yamelyan Pugaçev adındaki bozguncu, kendisini merhum çarımız 3. Petro olarak tanıtmak küstahlığında bulunup bir haydut çetesi toplamış. Yayı köylerinde ayaklanmalar çıkartmış, birkaç kaleyi ele geçirerek yakıp yıkmış, her yerde yağmalar yapmış, cinayetler işlemiştir. Bundan ötürü sayın komutan bu mesajı alır almaz, geçen haydut ve düzmece çarı püskürtmek için gerekli önlemleri almanızı, buyruğunuzla bulunan kaleye saldırması halinde de kendisini tümüyle yok etmenizi rica ederim. Komutan gözlüğünü çıkardı, kağıdı katlayarak gerekli önlemleri almak dedi. Dile kolay. Haydutun güçlü olduğu anlaşılıyor. Bizim elimizde ise kazakları saymazsak topu topu 130 adam var. Maksimi çalınma ama kazaklardan pek umut yok. Çavuş gülümsedi. Fakat emir emirdir subay efendiler. Görevlerinizi bilin, nöbetçi ve gece devriyesi çıkartın. Saldırı halinde de kale kapılarını kapattırıp askerlerinizin başına geçin. Sen Maksimiç kazaklarına göz kulak ol. Topu gözden geçirin, iyice temizleyin. En önemlisi de bu konuda ağzınızı sıkı tutmanızdır. Kalede hiç kimse şimdiden öğrenmemeli bunu. İvan Kuzmiç buyruklarını verdikten sonra serbest bıraktı bizi. İşittiklerimizi konuşarak çıkartken Şivabrin'e ne dersin diye sordum. Nasıl sonuçlanacak bu iş? Tanrı bilir bakalım diye karşılık verdi. Şimdilik önemli bir şey görmüyorum ben. Fakat eğer sözünü tamamlayacak yerde ıslıkla bir Fransız aryasına başladı. Ne kadar sakındıysak da haberin kaleye yayılmasını önleyemedik. İvan Kuzmiç karısına duyduğu büyük saygıya rağmen görevle ilgili böyle bir sırrı dünyada açmazdı ona. Generalin mesajını alır almaz ustaca bir oyunla başından salmıştı Vasilis Yegorovna'yı. Sözde papaz Gerasim Orenburg'dan çok ilgi çekici haberler almış da kimseye söylemiyormuş bunları. Vasilis Yegorovna bunu duyar da evde kalır mı? Hemen papazın karısına konuk gitmeye hazırlanmış. Evde yalnız kalıp canı sıkılmasın diye İvan Kuzmiç'in ödüğüyle Maşa'yı da yanına almıştı. İvan Kuzmiç yalnız kalınca hemen bize haber salmış, konuşulanları işitmesin diye Palaşka'yı da yüklüye kilitlemişti. Vasilisa Yegorovna papazın karısından hiçbir şey öğrenemeden eve döndü. Yokluğunda İvan Kuzmiç'in toplantı düzenlediğini, Palaşka'nın da kilit altında tutulduğunu öğrendi. Kocası tarafından aldatıldığını anlayıp bir soru yağmuruna tuttu onu. Fakat İvan Kuzmiç hazırdı bu saldırıya. Hiç renk vermeden, bocalamadan yanıtladı meraklı hayat arkadaşının sorularını. Biliyor musun anacığım dedi. Bizim kadınların aklına sobalarında saman yakmak esmiş, bunun nasıl bir felakete yol açabileceğini düşünsene. Subayları toplayıp kadınların bundan böyle sobalarında saman yerine çalı çırpı kuru dal yakmaları konusunda kesin buyruk verdim. Vasilisa Yegorovna öyleyse Palaşka'yı yüklüye kapatmak da neyin nesi diye sordu. Zavallı kız biz gelene kadar niçin orada kaldı bakayım? İvan Kuzmiç bu soruyu beklemiyordu işte. Bocaladı, birbirini tutmaz şeyler mırıldandı. Vasilisa Yegorovna kocasının bir dolap çevirdiğini anladıysa da bu gibi durumlarda ondan bir şey koparamayacağını bildiğinden sorularına son verdi. Sözü Akulina Pamfilovna'nın çok güzel bir yöntemle hazırladığı hıyar turşusuna getirdi. Fakat bütün gece uyku girmedi gözüne. Kocasının kendisinden gizlediği şeyin ne olabileceğini düşündü, durdu. Ertesi gün sabah ayininden dönerken İvan Ignatiç'e rastladı. Tek gözlü teğmen topu çocukların soktuğu paçavra, kamış, yonga, aşık ve bin türlü çarşıptan temizlemekle uğraşıyordu. Komutanın karısı bu savaş hazırlıkları da ne ola ki diye düşündü. Kırgızlardan bir saldırı mı bekleniyor yoksa? Fakat İvan Kuzmiç bu gibi saçmalıkları niye gizlesin ki benden? Kadınlık merakını inadına kızıştıran sırrı öğrenmeye kesin olarak karar verip sertçe seslendi İvan Ignatiç'e. İlkin sanığın dikkatini dağıtmak için soruşturmaya ilgisiz sorularla başlayan bir yargıç gibi ekonomik işler konusunda birkaç uyarıda bulundu. Sonra bir süre sustu, derin derin içini çekti, başını sallayarak aman ya Rabbim dedi. Haberleri duydun değil mi? Peki ne olacak şimdi? İvan Ignatiç, ya anacığım diye karşılık verdi. Tanrı büyüktür. Yeterli sayıda askerimiz var. Barut bol, topu da temizledim. Tanrı'nın izniyle hakkından geliriz o Pugaçev domuzunun. Komutanın karısı Pugaçev de kim diye sordu. O zaman İvan Ignatiç baş boş boğazlık ettiğini anlayıp dilini ısırdı. Fakat ok yaydan çıkmıştı bir kere. Vasilisa Yegorovna duyduklarını kimseye anlatmayacağına söz verip her şeyi bülbül gibi söyletti ona. Komutanın karısı verdiği sözü gerçekten de tuttu. Papazın karısı dışında kimseye bir şey söylemedi. Ona da bozkırda yayılan ineğini haydutlar ele geçirmesin diye söylemişti bunu. Az sonra herkes Pugaçev'den söz ediyordu. Söylentiler çeşit çeşitti. Komutan komşu köylerde ve kalelerde olup bitenleri öğrenip gelmekle görevlendirdi çavuşu. İki gün sonra dönen çavuş, kaleden 60 verst ötede bozkırda pek çok ateş gördüğünü, başkırtlardan da bilinmeyen bir kuvvetin bu yöne doğru ilerlediğini işittiğini bildirdi. Bununla birlikte daha ileriye gitmeyi göze alamadığından dişe dokunur bir şey söyleyecek durumda değildi. Kaledeki kazaklar arasında olağanüstü bir hareketlilik göze çarpıyordu. Sokaklarda öbek öbek toplanıyorlar, kendi aralarında usul usul bir şeyler konuşuyorlar, bir süvari ya da bir kışlı askeri gördüler mi dağılıveriyorlardı. Çaşıtlar sokulmuştu içlerine. Hristiyanlığa dönmüş bir kalmuk olan Yulay, komutana önemli bir haber getirdi. Yulay'ın söylediğine göre çavuşun anlattıkları uydurmaymış. 200'lü Kazak dönüşünde isyancıların yanına gittiğini, otağına kadar ulaşabildiği başbuğun ona elini öptürüp kendisiyle uzun uzun konuştuğunu anlatmış arkadaşlarına. Komutan hemen hapse attı çavuşu. Onun yerine Yulay'ı atadı. Bu değişiklik açık bir hoşnutsuzluk yarattı Kazaklar arasında. Yüksek sesle homurdanıyorlardı. Komutanın buyruğunu uygulayan Ivan Ignatiç kendisine göreceksin sen kışra faresi dendiğini kulaklarıyla işitmişti. Komutan tutuklusunu aynı gün sorguya çekmeyi düşünüyordu ya, çavuş herhalde arkadaşlarının yardımıyla hemen o gün hapisten kaçtı. Yeni bir olay büsbütün artırdı komutanın tedirginliğini. Kargaşalık çıkartmak amacıyla bildiriler dağıtan bir başkırt yakalanmıştı. Bu olay üzerine subayları yeniden toplantıya çağırmayı düşünen komutan, Vasili Segorovna'ya uygun bir bahaneyle yine evden uzaklaştırmak istedi. Fakat o kadar açık yürekli ve dürüst bir insandı ki ilk yönteminden başkası gelmedi aklına. Dinle beni Vasili Segorovna dedi öksürerek. Papaz Gerasim'in kentten... Karısı bırak yalanı Ivan Kuzmiç diye sözünü kesti komutanın. Toplantı düzenlemek ve Yamelyan Pugaçev'den benden söz etmek istiyorsan bu kez hava alacaksın. Ivan Kuzmiç fal taşı gibi açtı gözlerini. Peki anacığım peki dedi. Madem her şeyi biliyorsun gitmene gerek yok, senin yanında da konuşuruz. Hah şöyle iki gözüm diye karşılık verdi karısı. Sen kim, kurnazlık yapmak kim? Şimdi çağırt bakalım subaylarını. Yeniden toplandık. Ivan Kuzmiç karısı da oradayken Pugaçev'in bildirisini okudu bize. Yazıyı yarı cahil bir kazağın kaleme aldığı belliydi. En kısa zamanda kalemize gelmek niyetinde olduğunu bildiren haydut, kazakları ve askerleri çetesine çağırıyor, komutanlara da karşı koymamalarını öğütlüyor, yoksa idam edilecekleri tehdidini savuruyordu. Kaba fakat güçlü bir anlatımı vardı bildirinin. Cahil insanlar üzerinde tehlikeli bir etki yaratabilirdi. Vasili Segorovna, bak sen şu dolandırıcıya diye söylendi. Hangi cesaretle böyle bir şey öneriyor bize? Onu karşılamaya çıkacak ayaklarına sancaklar serecekmişiz. Seni it oğlu it seni. 40 yıldır namusumuzla hizmet gördüğümüzü, çok şükür buraların düzenini sağladığımızı bilmiyor mu acaba? Acaba bu hayduda kulak asan komutanlar var mıdır? Ivan Kuzmiç, sanmam, olmaması gerekir diye karşılık verdi. Fakat baksanıza haydut bir sürü kaleye ele geçirmiş. Şvabrin gerçekten güçlü olduğu anlaşılıyor diye düşüncesini belirtti. Komutan, gerçek gücünü şimdi öğreniriz dedi. Vasili Segorovna, bana ambarın anahtarını ver. Ivan Ignatiç, başkırtı buraya getir. Yulay da kamçıları alıp gelsin. Vasili Segorovna, dur Ivan Kuzmiç deyip ayağa kalktı. Maşayı alıp bir yere götüreyim. Yoksa çığlıkları işitip korkar. Doğrusu ya, ben de soruşturma dinlemeye pek hevesli değilim. Sağlıcakla kalın. Eski zaman yargılama yöntemi içinde işkence öylesine kökleşmişti ki onu ortadan kaldıran hayırlı yasa uzun bir süre etkisiz kaldı. Sanığın suçu üstlenmesi onun gerçekten suçlu olduğunu göstermeye yeterli bir kanıt sayılıyordu. Sağlıklı bir hukuk kavrayışına tam anlamıyla aykırı temelsiz bir görüş. Çünkü sanığın suçu yatsıması nasıl onun suçsuzluğuna ispat olmazsa bunun gibi suçu üstlenmesi de suçsuzluğunun ispatı olmaz. Hatta günümüzde bile işkencinin bu barbarca yöntemin kalkmasından yakınan yargıçlar bulunduğunu biliyorum. Bizim zamanımızdaysa onun gerekliliğinden kimsenin kuşkusu yoktu. Ne yargıçların ne de sanıkların. Bu yüzden hepimiz olağan karşıladık komutanın buyruğunu. Ivan Ignatiç başkırtı almaya gitti. Adam ambarda Vasili Segorovna'nın kilidi altındaydı. Birkaç dakika sonra alınıp sofaya getirildi. Komutan tutsağın içeriye alınmasını emretti. Başkırt uzun kalpağını çıkararak kapının yanında durdu. Ona şöyle bir bakmamla tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Bu adamı hiçbir zaman unutmayacağım. 70 yaşlarında kadar gösteriyordu. Ne burnu ne kulakları vardı. Kafası dipten kazınmıştı ve sakal yerine birkaç kırçıl tüy sarkıyordu çenesinden. Kısa boylu cılız kamburca bir adamdı. Fakat çekik gözleri hala çakmak çakmak yanıyordu. Taşıdığı korkunç işaretlerden onun 1741 ayaklanmasına katılıp bu yüzden cezalandırılmış isyancılardan biri olduğunu anlayan komutan bak hele dedi. Demek zamanında kapanımıza bir kez daha düşmüşsün ihtiyar kurt. Kafam böyle dümdüz rendelendiğine göre ilk isyanın değil bu. Yaklaş bakalım söyle kim gönderdi seni? İhtiyar başkırt susuyor. Boş gözlerle bakıyordu komutana. Ivan Kuzmiç niye susuyor diye sürdürdü sözlerini. Rusça anlamıyor musun yoksa? Yulay sor bakalım sizin dilden kalemize kim yollamış onu? Yulay Ivan Kuzmiç'in sorusunu Tatarca tekrarladı. Fakat başkırt ona da aynı boş gözlerle baktı ve çıt çıkmadı ağzından. Komutan yahşi dedi. Bak bakalım nasıl bülbül gibi konuşturacağım seni. Çocuklar şu soytarının mintanını çıkartın da sırtını okşayıverin biraz. Yulay işini iyi gör ha. İki asker başkırtı soymaya başladı. Zavallının yüzünde kaygılı bir anlam belirmişti. Çocukların eline düşmüş bir hayvan gibi dört bir yana bakınıyordu. Fakat askerlerden biri adamı kucaklayıp omuzladığında ve Yulay kamçıyı alıp tam vurmak için kolunu kaldırdığında güçsüz yalvaran bir inilti çıkardı. Başkırt ve elini başını sallayarak ağzını açtı. Dil yerine güdük bir et parçası kımıldıyordu orada. Bugün çarımız Aleksandr'ın insancıl egemenliği altında yaşarken gözlerimle gördüğüm bu olayı hatırladıkça eğitimin hızla elde ettiği başarılara, insan sevgisinin bu denli gelişip yayılmasına şaşmadan edemiyorum. Genç adam, bir gün bu yazdıklarım eline geçerse en yararlı, en köklü değişikliklerin ancak ahlakların düzelmesi yoluyla hiçbir zorlayıcı sarsıntı olmadan gerçekleşenler olduğunu sakın unutma. Hepimiz donup kalmıştık. Komutan, peki ya dedi, ondan bir şey öğreneceğimizi sanmıyorum. Yulay, başkırtı ambara götür. Baylar, konuşacağımız başka şeyler de var. Tam durumu gözden geçirmeye başlamışken ansızın soluk soluğa allak bullak olmuş bir yüzle Vasily Segorovna girdi içeri. Komutan şaşırarak, ne oldu sana diye sordu, bu ne hal? Vasily Segorovna, felaket anacığım, felaket diye inledi. Nijinarnay kalesi bu sabah düşmüş. Papaz Gerasim'in işçisi az önce oradan geldi. Haydutların kaleyi nasıl ele geçirdiklerini görmüş. Komutanı ve bütün subayları asmışlar. Askerler tutsak edilmiş. Caniler göz açıp kapayıncaya kadar burada olacaklar. Bu beklenmedik haber allak bullak etmişti beni. Nijinarnay kalesinin sessiz, alçak gönüllü bir delikanlı olan komutanını tanıyordum. 2 ay kadar önce Orenburg'dan gelmiş Ivan Kuzmiç'le konuklamıştı. Ve bu kale 25 verst ötemizdeydi. Birkaç saat içinde Pugaçev'in bize de saldırmasını beklemek gerekiyordu. Ansızın Maria Ivanovna'nın ne olacağı düşüncesi beynime bir ok gibi saplandı. Komutana, dinleyin Ivan Kuzmiç dedim. Görevimiz kanımızın son damlasına kadar kaleyi savunmamızı emrediyor. Bu konuda söylenecek söz yok. Fakat kadınların güvenliğini düşünmek zorundayız. Yol henüz tehlikeli değilse onları Orenburg'a ya da daha uzak, daha güvenli canilerin ulaşamayacağı bir yere gönderin. Ivan Kuzmiç karısına dönerek, işittin anacığım dedi. İsyancılarla kuzumuzu paylaşmadan önce sizi daha uzak bir yere göndereyim mi, ne dersin? Vasily Segorovna, saçma diye karşılık verdi. Kurşundan ulaşamayacağı bir kale var mıdır? Belogorsk niye güvenilir olmasınmış? Çok şükür 22 yıldır yaşıyoruz burada. Başkırtını da kırgızını da gördük. Pugaçev'e niye dayanmayalım ki? Ivan Kuzmiç, peki anacığım peki dedi. Sen buraya güveniyorsan kal. Fakat maşa ne olacak? Destek gelene kadar dayanırsak ne âlâ. Yok caniler kaleyi daha önce ele geçirirlerse maşanın hali ne olur? O zaman... Vasily Segorovna kekeledi, sustu. Bütün benliğiyle sarsıldığı belliydi. Hayatında belki de ilk kez karısı üzerinde sözlerinin etkili olduğunu gören komutan devam etti. Yok Vasily Segorovna, maşanın burada kalması doğru değil. Orenburg'a vaftiz anasına gönderelim onu. Orada yeterince asker ve top var. Surları da taştandır. Sana birlikte gitmeni öğütlerim. Gerçi yaşlısın ama kaleyi ele geçirecek olurlarsa başına gelecekleri düşün. Karısı, peki dedi, maşaya gönderelim ama benim için boşuna uğraşma, bir yere gitmem. Bu yaştan sonra senden ayrılmak, yabancı topraklarda yalnız bir mezar aramak gerekmez bana. Birlikte yaşadık, birlikte ölürüz. Komutan, nasıl istersen öyle olsun dedi. Fakat elimizi çabuk hazırla, yarın günde yola salalım onu. Fazla adamımız olmasa da yanına birkaç kişi katarız. Nerede o? Karısı, Akulina Pamfilovna'da diye karşılık verdi. Nijnoznay'ın düştüğünü işitince fenalaştı, hastalanmasından korkuyorum. Yüce Tanrım, bu günleri görmek için mi yaşadık? Vasily Segorovna kızının yol hazırlığını sağlamak için çıktı. Komutanlıkta konuşma devam ediyordu. Fakat ben ne bir şey söylüyor ne de söylenenleri dinleyebiliyordum artık. Maria Ivanovna solgun bir yüzle ağlamaktan şişmiş gözlerle geldi akşam yemeğine. Yemek sessizce yenildi ve her zamankinden daha erken kalkıldı sofradan. Komutanla ve ailesiyle vedalaştık, evlerimize dağıldık. Fakat ben az sonra bilerek unuttuğum kılıcımı almak için geri döndüm. Maria Ivanovna'yı yalnız bulacağımı söyleyen bir önsezi vardı içimde. Gerçekten de öyle oldu. Beni kapıda karşılayıp kılıcımı uzattı. Gözyaşları arasında, elveda Pyotr Andreyich dedi. Beni Orenburg'a gönderiyorlar. Sağlıcakla, mutlulukla kalın. Belki Tanrı'nın izniyle yine görüşürüz ama görüşemezsek... Göğsünden taşan hıçkırıklar sözünü tamamlamasına engel oldu. Kucakladım, bağrıma bastım onu. Elveda meleğim dedim, elveda sevgilim, canım. Başıma ne gelirse gelsin, son nefesimde bile dudaklarımdan senin adın dökülecek. Son doğam seninle ilgili olacak, inan bana. Maşa göğsüme kapanmış, hüngür hüngür ağlıyordu. Onu tutkuyla öptüm ve çabucak çıktım odadan. Başım benim, başcağızım. Sonuncu dereceden memur başı, tam 30 yıl, 3 yıl daha sessizce hizmet ettin çara. Ah, kazanamadım başcağızım. Ne 5-10 kuruş, ne bir mutluluk, ne bir çift iyi söz, ne de büyük bir rütbe. Kazandığın tek şey başcağızım, yüksek bir dar ağacı oldu. Akça ağaçtan bir kiriş ve ibrişimden bir ilmek. Halk türküsü. O gece ne soyundum ne de uyudum. Gün doğar doğmaz Maria Ivanovna'nın çıkacağı kale kapısına gitmek, orada onunla son bir kez daha vedalaşmak istiyordum. Büyük bir değişiklik seziyordum benliğimde. Şimdiki iç çarpıntısı bir süre önce gömüldüğüm kederden çok daha katlanılır geliyordu bana. Ayrılığın hüznü belirsiz fakat tatlı umutlarla tehlikeyi bir an önce göğüslemek isteği ve bir yükselme tutkusuyla birleşiyordu. Gece çabucak geçiverdi. Ben tam evden dışarı çıkmak üzereyken kapı açıldı. İçeri giren onbaşı bizim kazakların yulayı da zorla alıp götürerek geceleyin kaleden kaçtıklarını, ayrıca kalenin çevresinde kimliğe bulaştığını bildirdi. Maria Ivanovna'nın kaleden dışarı çıkmaya vakit bulamamış olabileceği düşüncesi beynime bir ok gibi saplandı. Onbaşıya çabucak birkaç emir verdim, hemen komutanın evine koştum. Hava ağrıyordu artık. Sokaktan uçağacasını ilerlerken adamın ünlendiğini işittim. Baktım Ivan Ignatiç. Ardım sıra gelirken nereye gidiyorsunuz dedi Ivan Kuzmiç. Tabii da sizi almak için gönderdi beni. Pugaçev gelmiş. Yüreğim titreyerek ya Maria Ivanovna diye sordum. Kaleden çıkabildi mi? Ivan Ignatiç çıkmadı dedi. Haydutlar Orenburg yolunu tutmuşlar. Kale kuşatılmış durumda. Çok kötü Piotr Andreiç. Tabiye'ye vardık. Çevresi kalın kütüklerle sağlamlaştırılmış yüksekçe bir yerdi burası. Kale sakinlerinin hepsi oradaydı. Kışla askerleri silahlarını kuşanmış bekliyorlardı. Top bir gün önceden getirilip yerleştirilmişti. Komutan sayısı pek de kabarık olmayan asker dizisinin önünde geziniyordu. Tehlikenin yakınlığı olağanüstü bir canlılık vermişti bu eski kurda. Kalenin yakınlarında ovada 20 kadar atlı görünüyordu. Kazak oldukları belliydi fakat aralarında vaşak postundan kalpakları ve oklarıyla hemen göze çarpan başkırtlar da vardı. Komutan son bir kez daha dolaşarak ordusunu gözden geçirdi ve askerlere göreyim siz evlatlarım dedi. Çariçi anamız için dövüşeceğiz bugün. Bütün dünyaya yiğit sözün veri kimseler olduğumuzu ispatlayacağız. Askerler hep birazdan komutanlarına bağlılıklarını bildirdiler. Şivabrin yanında durmuş gözlerini ayırmadan düşmana bakıyordu. Bozkır'da dağınık olarak gezinen atlılar karede bir hareketlilik olduğunu görünce kümelendiler. Kendi aralarında görüşmeye başladılar. Komutan topu o kümenin üzerine yönelmesini emretti. İvan Ignatiç'e ve fitili kendi eliyle yerleştirdi. Gülle vızıldayarak havayı yardı ve adamlara hiçbir zarar vermeden üzerlerinden geçip gitti. Küme dağıldı. Atlılar dört nal uzaklaştılar. Bozkır boşaldı. Bu sırada Vasilisa Yegorovna yanında ondan ayrılmak istemeyen Maşa ile birlikte tabiyeye geldi. Kocasına ey ne oluyor dedi. Savaş nasıl gidiyor? Hani düşman nerede? İvan Kuzmiç uzakta değil diye karşılık verdi. Fakat Tanrı'nın yardımıyla her şey yolunda gidecek. Ne o Maşa korkuyor musun kızım? Hayır babacığım dedi. Evde tek başıma daha çok korkarım. Bunu söylerken bana baktı güçlükle gülümsedi. Dün onun elinden aldığımı anımsayarak kılıcımın kabzasını sıktım. Sevgilimi onunla koruyacağımı düşündükçe içim içime sığmıyor kendimi bir şövalye olarak görüyordum. Gönlümün sultanının güvenine layık olduğumu bir... Bu sırada kalenin yarım verst ötesinde bir tepenin ardında yeni atlılar belirdi. Ve az sonra mızraklarla oklar ve silahlanmış bir insan kalabalığı yayıldı bozkıra. Kalabalığın tam ortasına beyaz bir at üstünde kırmızı kaftanlı yalın kılıç bir adam ilerliyordu.